Ayrım 18 Ağustos 1503 Vatikan. Roma müthiş bir dedikoduyla çalkalanıyordu. Bir haftadır. Papalıktaki 13. yılını büyük davetlerle kutlamaya hazırlanan 77 yaşındaki 6. Alexander can çekişiyordu. Bir an ölümü bekleniyordu. Vatikan'a yakın çevreler Papa ile oğlu Sezar'ın Kardinal Adrian Cornetto ile yedikleri akşam yemeğinden sonra çok şiddetli bulantı, kusma ve ishalle yatağa düştüklerini, Sezar'ın daha genç olduğu için birkaç günde hastalığı atlattığını ama Alexander'ın bir türlü toparlanamadığını ve korkunç acılar içinde kıvrandığını söylüyorlardı. Yine halk arasında dönüp dolaşan dedikodulara göre bu bir rastlantı değildi. Aşırı hırslı, gözü para ve güçten başka bir şey görmeyen baba oğul, çevirdikleri karanlık ve kanlı dolaplarda kendilerini engellemeye çalışan kardinali ortadan kaldırmak için bir plan hazırlamışlar. Ama bu kez kişiler bekledikleri işler bekledikleri gibi gitmemiş, hatta tam tersine dönmüştü. Yemeğe çağrıldığında tabii ki kardinal başına bir çorap örüleceğini anlamıştı ama bu daveti reddetmesine olanak yoktu. Ve çaresiz ünlü Borgia odalarının yolunu tutmuş, yüreği pırpır ederek. Papa büyük bir nezaketle karşılamıştı yaşlı adamı. Ünlü ressam Pinturicchio'nun tavanlarını, duvarlarını görkemli dini resimlerle süslediği altın yaldızlı mobilyalarla donatılmış sarı salonda oturup sanki aralarında su sızmayan iki dost gibi sohbet etmişlerdi bir süre. Isabella ve Ferdinand da Katolik hükümdar unvanı vermesinin gerekçelerini açıklamıştı papa. Ama yine de Napoli'yi ele geçiren İspanya'nın papalığa yeterince sadık olmamasından şikayetçiydi. Belli ki her dediğini yaptıramıyordu onlara 6. Alexander. Öylesine büyük bir zenginlik içindeydi ki saray. Kardinal kendini bir mücevher kutusunda hapsolmuş gibi hissediyordu. Aşırıydı bu kadarı, hele de bir din adamı için kabul edilemezdi. Bu yüzden Papa Vatikan'ın harcamalarının kısılması gerektiğini, lükse gidecek paranın hayır işlerinde kullanılmasının dinen çok daha uygun olduğunu söylediğinde Cornetto'nun ağzı şaşkınlıktan bir karış açık kalmıştı. Alexander her zamankinden çok daha farklı bir tavır içindeydi o gece. Hatta çocuklarından, özellikle de genç yaşta ölen oğlu Juan'dan söz ederken gözleri dolmuştu. Güzeller güzeli Lucres'in talihsizliğinin kendisini çok üzdüğünü, kızının üçüncü evliliğinin de pek parlak olmadığını anlatmıştı kardinale. Oysa Cornetto, Lucres hakkında söylenenleri duymaktan öte biliyordu da. Kız, babası ve ağabeyinin elinde bir oyuncak olmuştu. 2 yıl önce doğurduğu çocuğun babasının onlardan biri olduğu bile gizliden konuşuluyordu. Tüm İtalya'da Lucres'in ikinci kocasını, ağabeyi Sezar'ın kişisel bir kıskançlıkla hasta yatağında öldürtmüş olduğu ise kesin bir gerçekti. Bu aile toptan ahlaksızdı. Osmanlı şehzadesi Cem'i para karşılığında neredeyse kendi eliyle zehirlemişti. Alexander işte böyle bir katildi o. Ama yine de Papa'nın acıklı bir yüz ve titreyen bir sesle iç dünyasının üzüntü ve kaygılarını ona açmasından ister istemez etkilenmişti. Neredeyse ondan kuşkulandığı için kendinden utanmıştı bir an. Sohbetin sonlarına doğru Alexander'ın sevgili oğlu Romagna Dükü, papalık ordusu başkomutanı, Fransız Navarlarının damadı Il Valentino lakaplı Roma'nın en yakışıklısı Sezar da onlara katılmıştı. Bu genç adam fiziksel özellikleriyle insanı hemen etkileyen cinstendi. Son derece güçlü, kuvvetli, olağanüstü yakışıklıydı. yalnız fiziksel değil, kişisel özellikleri de çarpıtıcıydı. Çok acımasız biriydi. Sezar ve iki ruhluydu. Bir bakardınız, yatağından çıkmayan bir tembel var karşınızda. Bir bakardınız, iki gün hiç uyumayan bir enerji küpü. Bir gün tek kelime etmez, hemen ertesi gün hiç susmazdı. Halk arasına karışıp dilencilerle sohbet eder, yoksulların başını okşar, sonra da gidip kendi elleriyle cinayet işlerdi. En sevdiği şey etkin durumlardaki insanları rezil etmekti. Babasının konumundan yararlanarak iyice yükselmişti. Tek hedefi olan Borgia devletini kurabilmek için yapmayacağı şey yoktu ve şu anda gücünün en tepesindeydi. Machiavel, ünlü kitabı Prensi onun yanında yakından inceleyerek yazmıştı. İşte böyle biriydi Sezar. Korkutucu, ölümcül, tutkulu ve hırslı. Kardinal bu baba oğuldan hiçbir zaman hoşlanmamış. Hoşlanmamaktan öte nefret etmişti. Onların da kendisine karşı aynı duygular içinde olduğunu biliyordu. Sezar da tıpkı babası Papa Alexander gibi ince bir tavır içinde hatırını sorup yakınlık göstermişti. Cornetto'ya sonra da yemek odasına geçmişlerdi. Borgia'lar gerçekten de büyük bir konukseverlik ve kibarlık içindeydiler o akşam. Sezar'ın işaretiyle Papa'nın sadık hizmetkarı ve katibi Burchard sofraya oturur oturmaz pırıl pırıl şakıyan iki büyük gümüş kupayla şarap servisine başlamıştı. Kardinal'in eli bir türlü önünde duran Venedik camından kadehine gidemiyordu. Biliyordu bu gece Borgia'lar onu zehirlemek için çağırmışlardı yemeğe. Bilmediği bunu neyle yapacaklarıydı, yemekle mi, içkiyle mi, tabakları değiştirebilmesine olanak yoktu ama ölüm korkusuyla yaratıcılığı artan kardinal birden yanı başlarındaki paravanı gösterip ''Ne mükemmel bir resim'' demişti. ''Yalnız merak ettim, neden Yahya'nın sağ değil de sol elinde duruyor kutsal kitap?'' Borgia'lar bu beklenmedik eleştiriden etkilenerek hemen oraya bakmışlar, hatta Alexander yerinden kalkıp yakından incelemişti tabloyu. Sezar da babasını izlemişti ve bunu bir fırsat bilen kardinal el çabukluğuyla kupaları değiştirmeyi başarmıştı. "Yo, sağ elinde," demişti Alexander yerine dönerken. Adrian, "Ah evet, doğru, artık gözlerim beni yanıltıyor," diye özür dileyen bir ses tonuyla cevap vermişti. "Ne yaparsınız yaşlılık?" Ve tekrar yemek yemeye dönülmüştü. Sezar haince gülümseyerek doldurmuştu kardinalin kadehini kırmızı şarapla. Yüzünde garip bir gülüş vardı o gece. Yine de olabildiğince elinden geldiğince az yiyip içmişti. Adrian, Cornetto, Sezar ve ötekilerle de babası ise birbiri ardına devirmişlerdi kadehleri. Yemek bittiğinde yaşlı kardinal izin istemişti. Gidip çalışması gerekiyordu yarınki toplantısı için. Kapı önünde onu bekleyen arabasına bindiğinde derin bir nefes almıştı. Galiba atlatmıştı. Daha o dev kendi evine varmadan Borgia'ların mideleri şiddetle yanmaya başlamıştı bile. Birkaç saat sonra suratları yeşile dönmüş korkunç ağrılarla kıvranıyorlardı. Burchard hemen doktorları çağırmıştı. Borgia'ların cinayet girişimleri bu kez ayaklarına dolanmıştı galiba. İkisi de kendi elleriyle hazırladıkları zehirli şarabı içmişlerdi. Hem de bol bol keyifle. Sezar 3 gün sayıklayarak yattıktan sonra başı dönüp bacakları titreyerek de olsa ayağa kalkabilmişti. Babasının durumunu görür görmez fazla zamanı kalmadığını anlamış ve bunu hiç mi hiç umursamadan adamlarıyla birlikte Vatikan Sarayı'nda değerli ne var ne yoksa hızla toparlayıp ayrılmıştı. Biliyordu Borgia düşmanı bir adam olacaktı. Yeni papa ve onun hiçbir ünvanı onaylanmayacaktı. Artık papalığın olanakları ona kapanmıştı. tekrar toplanabilmesi çok zor olacaktı. Hırıltılar içinde çırpınan babasının yüzüne son bir kez bile bakmamıştı giderken. Burchard yıllardır Vatikan'da dönen dolapların tümünü sessizce izlemişti. Sezar'ı da, Lucrezi'yi de, Alexander'ı da çok iyi tanıyordu. Korkunç şeyler görmüş, dehşet verici sözler duymuştu. Ama o efendisinin gerçekte bir kurban olduğunu düşünüyordu. Burchard'a göre Papa aslında iyi şeyler yapmaya özenmiş bir insandı. Sanattan anlayan ince ruhlu ve merhametli bir adamdı. Ama zaafları onu engellemişti. Bir de çocukları. Borgia, yarı karanlık yatak odasında buruşuk elleriyle acı içinde çarşaflara yapışmış, bir kıvranıyor bir kaskatı oluyordu. Kel kafası iri ter damlalarıyla doluydu. Gözlerini açamıyordu. Herkes çekip gitmişti. Artık yapacak bir şey kalmadığını söyleyen doktorlar yan salonda gülüşerek onun ölmesini beklerken şarap içiyorlardı. Birden Papa beklenmedik bir şekilde gözlerini araladı ve bir şeyler mırıldandı. Burhard hemen eğilip kulağını onun ağzına yaklaştırdı. "Söyleyin efendim, söyleyin," dedi. Alexander hırıltılı bir sesle "Lucrez," dedi. "Zavallı Lucrez." Bunlar onun son sözleri oldu. Başı yana düştü. Alexander'ın bir papayla bağdaşmayacak kadar tutkular, garip zevkler, gösterişlerle dolu, tuhaf ve gizemli hayatı işte bitmişti. Sadık hizmetkarlar dışarı çıkıp haberi verdi nöbetçi rahiplere. Adamlar gelip ölüyü beklemeye başladılar saldırganlara karşı, ama bunu engellemek olanaksızdı. Az sonra durumu öğrenen askerler gelip rahipleri kovaladılar. Papa'nın öz oğlunun babası ölüm döşeğindeyken taşıyamadığı malları da onlar aldılar. Binbir hakaretle dolaşıyorlardı ortalıkta, hatta cesedi itip kalkmaya kalkanlar bile vardı. Burchard acı içinde olanları izliyor, elinden geldiğince efendisinin cansız bedeninin huzurunu sağlamaya çalışıyordu. Yıllardır onun sağlığında da yaptığı gibi. Adamlar içip içip sızdığında Burchard efendisinin ölüsünü sırtına alıp yakınlardaki küçük bir kiliseye götürüp bıraktı ve cenazeyi hazırlamak üzere, adam bulmak üzere Roma'ya gitti. Bu çok kolay olmadı. Cehennem kadar kavurucu bir gün boyunca dolaştı durdu. Kapı kapı ihtiyar hizmetkar. En sonunda yanında 3-5 kişiyle döndüğünde gördü ki Ağustos sıcağı yapacağını yapmıştı. Alexander'ın morarmış ve şişmiş cesedi kokuşmaya başlamıştı. Onu doğru dürüst bir tabuta bile koyamadılar. Yoksul ve kimsesiz bir dilenci gibi gömüldü görkemli Papa 6. Alexander. Onun ölümüyle gerçekten üzülen tek kişi belki de Burchard'tı. Taze toprak yığınının başında bir süre durup dua etti. Kim için yalvardığı belli değildi. Belki Alexander'ın, belki de onun günahlarına yıllardır ortak olduğu için kendisinin affını dilemişti Tanrı'dan. Sonra o da çıkıp gitti. Kilise bahçesi de oradan köyün birbirine bitişik evlerine uzanan patikanın kenarlarındaki tarlalarda kupkuruydu, tıpkı yaşlı hizmetkarın gözleri gibi. Napoli. Amran gömülürken Papa kadar yalnız değildi. Kendisi gibi tifus kurbanı onlarca kişiyle birlikte içine dökülen kireç kaymağından rengi beyaza dönmüş derin bir çukura atılıvermişti. Toplu mezarın başında hiç kimse yoktu. Napoli tepelerindeki bu ölüm kuyusuna gönüllü birkaç dindar işçinin dışında hiç kimse yanaşmaya cesaret edememişti. Rachel ve Allegria bile uzaktan seyretmişlerdi bu törensiz cenazeyi. Son bir kez daha acıyla kocasının gömüldüğü yere bakan Allegra, "Bir Yahudi gibi gömülemedi zavallı Amran," dedi. "Ne Hevra Kadişa." Hevra Kadişa, dine uygun olarak yapılan cenaze işleri. "Ne kefen, ne de bir dua. Rachel ayaklarını sürüklercesine yürümeye çalışan kadına sarılıp "Bunu söyleme Allegra" diye yavaşça mırıldandı. "Ölüm kutsal emir. O cennete gitti nasılsa. Onsuz nasıl yaşayacağım? Tanrı'nın bize emrettiği gibi." Allegra acı çekerek, arada bir gülerek, "Ben bile yaşadıktan sonra." Allegra kızın elini sıktı. Gözleri dolu doluydu. Rachel henüz 27 yaşında olmasına rağmen iki kadın yan yana yürürken onun çok daha genç olduğu hiç belli olmuyordu. Aynı bıkkınlık ve yorgunluk vardı adımlarında. Başlarındaki uzun örtülerin bir sağa bir sola sallanan püsküllü uçlarında da. Güneş batmak üzereydi hatta. Bu yüksek tepeden bakıldığında doğu tarafı neredeyse morumsu bir geceye çoktan teslim olmuştu. Batıda ise güneş kocaman, kıpkırmızı bir alev topu gibi hızla kayıyordu ufkun altına doğru. Deniz turuncuyla sarı arasında binbir tona boyanmış gibiydi. Birkaç martı vardı aşağılardaki kayalıklarda, alçaktan uçan. Açıklarda bir yerde bir yelkenli görünüyordu, nazlı nazlı salınan. Daracık merdivenli sokaklarından birine daldılar. Napoli'nin rengarenk çamaşırlar asılmıştı pencerelere, balkonlara. Bir kız arka bahçelerde şarkı söylüyordu. "Bir de baktım doğmuşum, bir de baktım büyümüşüm. Bir de baktım aşık olmuşum, bir de baktım evlenmişim. Dipnot: Lis Behma Aras'ın Kimsin? Jacques Samoon'un kitabından. Allegra durdu. Limana bakan yolun kenarındaki alçak duvara oturdu ve alabildiğince ikna edici bir sesle "Git" dedi. "Sen gitmelisin Rachel." Elini göğsünün üzerine bastırmıştı. "Gitmelisin kızım İstanbul'a. Burada kalamazsın, gençsin. Her şeyi unutacak yaştasın. Artık burası da bizim değil." Engizisyon'un eli Napoli'ye kadar uzandı. "Burası artık İspanyolların. Ve bizi yine kovuyorlar. Ben yaşlıyım Rachel. Ümidim yok, istemem de zaten bunca acıdan sonra. Ama sen git yavrum, git." Kendimi parça parça doğrayıp geride bırakarak "Nereye varabilirim ki?" diye sordu Rachel. "Her yerde biraz daha az kalıyorum. Bitiyorum, kötüleşiyorum. İstanbul eğer söylendiği gibi bizim için bir cennetse, zaten benim gibi bir günahkarın orada yeri olamaz. Benim mezarda bile yatacak yerim yok. Allegra, ana." "Değil, ben kendi." Allegra onu susturdu, elini ağzına kapayarak. "Olanlarla senin hiçbir suçun yok çocuğum," dedi. "Bunlar Tanrı'nın çizdiği yoldan geldi senin başına. Suç yok, günah da yok. Zaten o çocuk şimdi emin ellerde. Hepimizden daha iyi yaşıyordur. Buna inan. Gönlünü ferah tut." Rachel'in yüzünü okşadı kadın ve "Unutma, eğer bir günah varsa o da benim günahım. Senden daha çok benim günahım." Yeniden basamakları inmeye başladılar. Ortalık iyice kararmıştı. Yoksul Yahudilerin yaşadığı mahalleye gelmişlerdi. Kapı önlerinde kızlı erkekli bir yığın koşuşturan, küçük çocuk ve sırtlarını duvara dayamış, sıcaktan zorlukla nefes alarak pinekleyen yaşlı kadın ve erkek vardı. Ölümcül salgına rağmen hayat devam ediyordu. Bazı evler çoktan boşalmıştı. Bazılarında ise gitme hazırlığı sürüyordu. Bezgin ve asık suratlı insanlar bulabildikleri kırık dökük hatıra eşyalarını yüklemenin telaşındaydılar. Allegra 5 aile ile birlikte paylaştıkları iki katlı eve girmeden önce tekrar "Git Rachel," dedi. "Eğer Tanrı'ya inanıyorsan gitmelisin. Git ve hayatını yeniden kur. Bu hepimizin hayatı olacaktır, inan." kızın kolunu son bir kez sıktıktan sonra bıraktı. Sağa sola yalpalayarak yürüdü ve içeri girdi. Rachel kapı önünde biraz daha durdu. Ne yapacağını, ne yapması ve neden öyle yapması gerektiğini bilemeyecek kadar çaresiz ve güçsüz hissediyordu kendini. Ağlamak istedi ama bunu beceremiyordu bir türlü. Kabuklanamayan, irinli bir yaraya dönüşmüştü içi. İkide bir kanayarak çatlayan, kupkuru ağrılı bir yaraya. Bir ağlayabilseydi, ah bir ağlayabilseydi, belki gözyaşları biraz olsun yumuşatırdı ruhunun kaskatı acısını. Annesini, babasını, kardeşlerini ve hatta Moşe'yi geçirdi aklından. Ama tek bir damla yaş bile gelmedi su yeşili gözlerinden. Bahçe kenarındaki sardunyalar gizemli birer muska gibiydi ay ışığının altında. Bir iki yaprağı ezdi bilinçsizce parmaklarının arasında. Ekşi bir koku yayıldı ortalığa hafiften. Ellerine baktı, bu donuk aydınlıkta güzel ellerine, her şeye rağmen ince uzun parmakları hala bembeyazdı. Gerdi onları önünde yukarı kaldırdı. Aya doğru onlara baktı, baktı, baktı. Sonra altıncı parmağı gördü. Ağzına bastıran kocaman, avucunun ortası pembemsi, simsiyah bir elin altıncı parmağını ve küçücük bir elin onun memesine uzanan küçücük bir elin altıncı parmağını. Altıncı parmak nereye giderse gitsin onu izleyecekti. İçi isyanla doldu. Bir suçlu bulmalıydı. Kahrolasın Isabella dedi. Dilerim kahrolasın. 26 Kasım 1504 Medina del Campo. Bütün şömineler alev alev yanıyordu. Ama bu gece mi gündüz mü olduğu belli olmayan yarı karanlık havada titrek titrek yanan yüzlerce kandile rağmen yine de kasvetli görünen saray oldukça soğuktu. Pencere kenarlarından ve kapı altlarından giren rüzgar neredeyse ıslıklar çalarak dolaşıyordu yüksek tavanlı taş koridorlarda, geniş salonlarda. Yağmur sanki bir daha hiç durmayacakmış gibi hızla, iri damlalar halinde gün boyu dövüp durmuştu sapsarı bozkırı ve şimdi her yer kirli bir koyu kahverengine boyanmıştı. Gökyüzü simsiyah bulutlarla kaplıydı. İkide bir gürültüyle yeni bir yıldırım düşüyordu dağların kesilmiş gibi görünen düz tepelerine. Fırtına, ayaz ve yağmur yine de insanları evlerinde tutamamıştı. Kentin çamurlu yolları pelerinlerine, yünden örülmüş kalın şallarına ve atkılarına sıkıca sarılmış insanlarla doluydu. Kargacık burgacık dar sokakların iki yanından dere gibi akıyordu sular. Günlerden pazardı. Kastilyalı Katolikler uzun süredir hasta olan kraliçelerinin bir an önce iyileşmesi için çarmıha gerilmiş İsa heykellerinin önünde diz çöküp dua edeceklerdi. Meryem Ana'ya mum dikeceklerdi. Katerina göğsü sık sık inip kalkan annesine baktı. Dört tarafı tüllerle sarılı kocaman yatakta küçücük görünüyordu kraliçe. Uzun boylu kumral saçları yastığının üzerine dağılmıştı. Boynundaki büyük haçı uykusunda bile bırakmamış, zayıf parmaklı elleriyle sıkıca yapışmıştı ona. Kendisiyle birlikte bütün gece hiç uyumadan beklemiş olan saray sekreteri Alfonso'ya dönüp fısıldadı Isabella'nın kızı. Ne dersiniz Alfonso, sizce atlatabilecek mi? Adam elindeki fincandan bir yudum çay daha aldı. Keçi sakalını ve sivri bıyıklarını çekiştirdi. Sanırım atlatacak prensesim dedi. Anneniz nelere göğüs gerip kimlerin hakkından gelmiştir? Böyle basit bir griple vazgeçmez hayattan endişelenmeyin. Katolik Isabella'yı baba oğul ve kutsal ruh korur. Kraliçe hafif inleyerek Gözlerini açtı o sırada. Zayıf bir sesle "Katarina" dedi. Kızı hemen yanına gidip elini tuttu. Isabella'nın yüzü iyice solgunlaşmış ve incelmişti. İri gözleri daha da iri görünüyordu. Titrek bir sesle konuşmaya devam etti. "Neden hala buradasın? Senin bir an önce İngiltere'ye dönmen gerekir. Yakında 8. Henry'nin karısı olarak kraliçe tacını takacaksın. Bir kraliçe sarayından asla ayrılmamalıdır." Katerina, "Siz iyileşmeden asla dönmem," dedi. "Onun için bir an önce ayağa kalkmalısınız." Kastilya ve Aragon'un kraliçesi gülümsemeye çalıştı. Demek müstakbel İngiltere kraliçesini adasına gönderebilmenin başka yolu yok. Kızının elini okşadı. "Biliyor musun, benden sonra İspanya birliğini ancak sen sağlayabilirsin. Gerçi tahtın varisi Juan'nadır ama biliyorsun, kocası onu aldattığından beri çıldırmış gibi ne İspanya'yı düşünüyor ne de kiliseyi. Varsa yoksa Felipe." Elini havada şöyle bir salladı. "Adını daha şimdiden Deli Juan'la'ya çıkarmışlar. Neden böyle davranıyor bilmiyorum. Bir erkek nedir? Dünyanın en güçlü kraliçesi olacak yakında. Bunun ne demek olduğunu anlamıyor mu?" Katarina hemen haç çıkardı ve annesini "Lütfen böyle konuşmayın, Tanrı korusun," diye susturdu. Isabella, zayıflıktan neredeyse armut sapına dönmüş boynunun üzerinde olduğundan daha büyük görünen başını yorgun argın salladı. "Biliyorum," dedi. "Çok yakında kardeşlerin sevgili Juan'la Isabel'in ve biricik torunum Miguel'in yanına gideceğim." Tekrar gözlerini kapattı. Çocuklarından ve torunlarından söz etmek ona daima acı vermişti. Juan onun tek varisiydi ve genç yaşta kaybetmişti oğlunu. Arkasından Portekiz kraliçesi olan kızı da ölmüştü. Oysa iki imparatorluğun birleşmesine neredeyse oldu gözüyle bakıyordu o günlerde Isabella. Bütün umudunu torunu Miguel'e bağlamıştı. Bu acı olaylardan sonra ama o da bir gün içinde hastalanıp ayrılmıştı dünyadan. Sanki bir lanet vardı ailenin üzerinde. Kraliçe aklından bu geçtiğinde hep rahatsız oluyordu. Lanet, Yahudileri düşünüyordu. Onun emriyle İspanya'yı terk eden binlerce insanı. Ama başta Torgu Emeda olmak üzere bütün Engizisyon kurulu, kardinaller, rahipler, hatta papa ona bunun yapılması gerektiğini söylemişlerdi. Ne olduysa Tanrı'nın isteğiyle olmuştu. Kutsal kiliseyi korumak ve sonsuza kadar yaşatabilmek için. Boynundaki hacı dudaklarına götürüp öptü. Tekrar kızına baktı. "Bana Alfonso'yu çağır," dedi. Alfonso, "Zaten burada sevgili anneciğim. Bütün gece benimle birlikte sizi bekledi." Adının geçtiğini duyan sekreter hemen yatağının yanına geldi ve İspanya kraliçesinin saygıyla selamladı. "Sen git biraz dinlen Katarina," dedi Isabella. "Ben Alfonso'ya bir şeyler yazdıracağım." Prenses annesini hafifçe yanağından öptü. "Söylediğim gibi benden kurtulmak istiyorsanız bir an önce iyileşmelisiniz," dedikten sonra yüzünde zoraki bir gülümsemeyle kabarık eteklerini toplayarak dışarı çıktı. Isabella, "Vasiyetnameyi önce başlıklara ayıralım," dedi sekreterine. "İberya'da siyasal birliğin sağlanması, kilisede reform, Gibraltar'ın kontrolü, yeni dünya yerlilerine karşı uygulanacak siyaset." Çabuk yoruluyordu, derin bir nefes aldı sonra. "Alfonso," diye mırıldandı. "Kolomb'dan yeni bir haber var mı? Onu görmek istiyorum ölmeden önce." Sekreter, "Tanrı korusun kraliçem," dedi. "Çok yakında ayağa kalkacaksınız. Kolomba'da o güne kadar nasılsa gelir. Çok yaklaşmış olmalı İspanya'ya." Oysa Isabella yavaş bir sesle ağır ağır vasiyetnamesini yazdırırken Kolomb yeni dünyaya yaptığı 4. seferinden dönmüştü. Ama saraydan uzaklardaydı gemisi. Henüz demir atıyordu limana. Azgın dalgalarla boğuşarak aylarca süren yorucu yolculuk en sonunda bitmişti ama o da en az kraliçesi kadar perişandı. Rutubet, tropikal hastalıklar, sömürgelerdeki iktidar kavgaları Kolomb'u yiyip bitirmişti. Kendisine sadık kalmış bir avuç gemici onu kucaklarında taşıyarak karaya çıkarmışlardı. Tanınmaz haldeki ünlü denizci eklemlerindeki iltihaplanmadan ötürü kötürümleşmiş yürüyemiyordu. Hemen yola çıktılar ama artık çok geçti. Karanlık ve fırtınalı bir Kasım gecesinde arabacılar yeni dünyanın fethini ona en yürekten inanıp sonuna kadar desteklemiş olan İspanya kraliçesine bir an önce götürebilmek için atları durmadan kamçılarken Medina del Campo'daki sarayının yatak odasında Katolik Isabella gözlerini bir daha açmamak üzere çoktan yummuştu. 14 Temmuz 1505 Magna Mata Köyü. Keçileri kaybetmeden gel Hristiyan. Sakın kaybetme. Kora ana biraz peynir ve ekmek koyduğu çıkını kıvır kıvır saçlı kara gözlü oğlan çocuğuna uzattı. Öylesine karaydı ki gözleri Hristiyan'ın, neredeyse beyazı görünmüyordu. Biri tarçın rengi, biri koyu kızıl, iki keçiyi önüne çekti çocuk. Torbacığı uzun değneğinin ucuna bağladı. Kaşları çatılmış, ciddi bir yüzle kadına baktı. İkinci tepeyi aşmayayım değil mi dedi. Gün batımından önce de dönmem gerek. Kora göğsündeki kavuşturucu kollarını çözdü, elini çocuğa uzatıp şöyle bir vurdu başının tepesine. Sonra hiç konuşmadan salladı başını. Hristiyan keçileri önüne katıp yürümeye başladı ve arkadaki dağa doğru. İlk yamaca varınca geri dönüp el salladı Kora'ya. Kora da ona. Bunca yıldır bir yığın çocuk gelip geçmişti elinden ama Hristiyan gibisini görmemişti yaşlı Kora. Akıllı, güler yüzlü, yaşından beklenmeyecek bir olgunluk ve zekadaydı bu kara böcek. Kadın ona böyle diyordu. Benim küçük kara böceğim. Kundaktayken gelmişti yanına ve geldiğinden beri de hiç problem çıkarmamıştı. Bir gün bile hastalanmamıştı 6 yıldır. Herkesten önce konuşup, herkesten önce yürümüştü. Her şeyden önemlisi asla sormamıştı. Benim annem, benim babam yok mu diye. Hristiyan evimin direğidir dediğinde Magna Mata köyünün kadını da erkeği de ona gülüyordu. Ama Kora ana bu çocuğa ve onun uğruna inanıyordu. İşte bu kulübe, keçiler, tarla, bahçe hepsi onun sayesinde olmuştu. Kara kafalı küçük böceğinin tepedeki otluğa doğru güvenlik içinde ilerlediğinden emin olunca yaşlı kadın yeniden 3 gündür onardığı turuncu ağların başına döndü. Hristiyan o gün boyu dolaştı durdu dağlarda. Kimi sırt üstü yatıp bulutları seyretti, kimi sarp uçurumların dibindeki ölgün kıpırtılı dereleri. Keçileriyle konuştu. Yarıştı, kayalara tırmandı, acıkınca peyniriyle ekmeğini yedi iştahla. Öğleden sonra güneş iyice yüklenip de kavurmaya başlayınca bir kayanın dibinde uykuya daldı. Rüyasında böcekler kralını gördü. Başında bir taç vardı, belinde de bir kılıç. Kral onu eliyle işaret ederek yanına çağırıyordu. Hristiyan bin bir zorlukla yarı yürüyüp yarı emekleyerek gidiyordu onun yanına. Bastığı yerlerde toprak yoktu. Kıvranan insanlarla doluydu her taraf. İnsanların üzerlerinden geçiyordu ezerek. Binlerce insanı çiğniyordu. Tahta ulaştığında kral başındaki tacın saçlarından en büyük olanını yerinden söküp ona veriyordu. Kıpkırmızı kan gibi olanını ve daha sonra elini yanı başındaki çuvala sokup bir meme çıkarıyordu. Bu meme koskocamandı, ucundan süt damlıyordu. Böcekler kralı bunu Hristiyan'ın ağzına dayıyordu. Süt dolu kocaman memeyi, o da doyasıya içiyordu o memeden akan sütü. O kadar boldu ki bu süt ağzına, burnuna, boğazına kaçıyordu. Nefesi kesiliyordu. İşte o zaman kral belindeki kılıçla Cristiano'nun boğazını kesiyordu soluklanabilsin diye. Ama o yine de olmuyordu. Tıpkı oltaya yakalanmış bir balık gibi çırpınıyordu. Küçük kara böcek, ağzı bir karış açık, gözleri yerinden uğramış. Christian kapkara, kıvır kıvır saçları ter içinde uyandı. Boynunu ovaladı, hemen keçilerine bakındı. Gözlerini avuştururken hala bıkmadan otluyorlardı kayalıklarda. Onları yanına çağırdı, şapkasını silkeleyip başına taktı ve evinin yoluna koyuldu. Güneş batmaya yüz tutmuştu. 5, bilemedin 10 evden oluşan küçük balıkçı köyü Magna Mata görüldüğünde neredeyse ortalık kararmak üzereydi. Ama Christian yine de denizdeki 2 direkli 3 gemiyi görebilmişti. Kayalıkların biraz açığında duruyordu tekneler. Birkaç sandal gidip geliyordu sahile, tekneler arasına. Hemen hızlandı. Demek yabancı gemiler gelmişti yine. Bu gece Cora ananın şaraplarından satıp para kazanabilirlerdi. Sonra yeni bir keçi alırlardı, simsiyah bir keçi. O önde, 2 keçisi arkada zıplaya zıplaya daha da bir hızla koşmaya başladılar. Köye ulaştığında her zamankinden farklı bir sessizlik bekliyordu onu. Hemen keçileri ağıla soktu ve eve girdi, seslendi. Cora ana, Cora ana. Hiç kimse cevap vermedi. Yan komşusunun bahçesine geçip yine seslendi. Cora ana, orada mısın? Hiç cevap gelmedi. Ortalıkta kimseler yoktu. Birden bir karaltı gördü. Duvar dibinde. Karaltı kımıldamıyordu. Çocuk korktu. Bu onun yabancı olduğu bir duyguydu. Mırıldanan karaltıya doğru yaklaştı. Kendi adıydı duyduğu. İyice sokuldu. Sese doğru, bu Cora anaydı. Sırt üstü yatıyordu. Karnına bir bıçak saplanmıştı. Oluk gibi kan akıyordu. Christian, Christian dedi. Kadın çenesi titreyerek, çocuk dehşet içinde ona doğru yaklaştı ve eğildi. Kadının gözleri ters dönmüş gibiydi. Ağzının kenarından çıkan köpükler çene ucuna doğru yayılıyordu. Christian, Christian dedi yine. Kaç! Senin anan Yahudidir. Kaç! Christian ne olanlardan ne de duyduklarından bir şey anlamıştı ama panik içinde doğruldu. Çok kişi gelmişti birden. İşte tam o sırada bir el kıvırcık saçlarından onu kavradı ve kolunun altına sıkıştırdı. Hele gel bakalım buraya, piç kurusu. Bu ani ve korkutucu kavramayla çocuk bırakıverdi kendini. Adamın kolu, şalvarı ıpıslak olmuştu. Hay Allah'ın cezası, piç diye bağırdı. Kemal Reis caz cavlak kazınmış kafasını kaşıdı. Magmata köyünden getirilmiş çocuklara bakarken 8 kız ve 14 oğlan, hepsi de ambarın kenarına büzülmüş oturdukları yerde, kimi bağıra bağıra, kimi sessizce ağlıyordu. Susturun bu veletleri dedi. Kızları ayırın, oğlanları da hazırlayın. Aylardır Akdeniz'deki eski korsan. Aylardır Akdeniz'deydi eski korsan. Sultan Beyazıt sonunda beni Ahmer'in mağdur halkına yardım kararı almış ve donanmanın 3 gügesini bu işle görevlendirmişti. Başlarına da Kemal Reis'i koymuştu. İspanya'nın güney sahillerinde yıllardır Hristiyan baskısı ve kılıcı altında çaresiz kalan Müslümanlardan en az 1500'ünü toparlamışlardı. Artık İstanbul'a döneceklerdi. Gerçi gelirken yolunu çevirdikleri birkaç gemiden kaldırdıkları mallarla ambarları doldurmuşlardı ama Fas'la Cezayir arasına sıkışmış bu küçük Hristiyan köyünü görünce ganimete biraz daha fazlasını katmaktan kendilerini alakoyamamışlardı. Aslında başlangıçta yoksul balıkçılardan kapmayı düşündükleri belki biraz şarap ve tuzlu balıktı ama çocukları görünce daha fazlasına da sahip olabileceklerini düşünerek önlerine geleni toparlayıp getirmişlerdi gemilere. Onlar yelken açıp uzaklaşmaya başladıklarında yaşayan kimse kalmamıştı Magmata'da. Buna Christian'ın keçileri de dahildi. Çoktan kesilip derileri yüzülmüş ve o akşam güvertede yapılacak sünnet düğününe yemek olarak kızartılmaya başlanmışlardı. Kemal Reis bu işin usulüne uygun olarak çocukları korkutmadan yapılması için özellikle emir vermişti. Şimdi baş dümencinin yanında kollarını kavuşturmuş hazırlıkları seyrediyordu. Adama dönüp sünnetin hakkı verilmeli dedi. Hem kim bilebilir bu çocuklardan birinin günün birinde vezir paşa hatta sadrazam olmayacağını? Serdümen bir eliyle göbeğini sıvazladı. Doğru dersin reis dedi. Hem şu fukara magribilere de bir vesile olur eğlenmek için. Az mı çektiler gavurun elinden? Demin konuştum. İçlerinden bazıları kendi oğullarının da bu arada sünnet edilmesini istiyor. Memnuniyetle dedi Kemal Reis. Neden olmasın, sevaptır. Güverte bir yığın esmer renkli göçmenle doluydu. Bazıları neşeyle sohbet ediyor, bazıları ayrıldıkları sahillere, denize dalgın gözlerle bakıyordu. Küçük sandıklar, bohçalar üst üste yığılmıştı. Çarşaflı kadınlar neredeyse tek bir vücut halinde bir kenara toplanmış, sürekli mırıldanıyordu. Erkekler ise gereksiz bir gayret içinde bir işe yararlar umuduyla. Acemice gemicilerin ayakları arasında dolaşıp duruyordu. O sırada belden yukarısı çıplak, pala bıyıklı, kolları dövme dolu biri geldi. Reis dedi, çocuklardan biri sünnetle çıktı. Kemal Reis şaşırmıştı. Nasıl yani, bir Müslüman çocuğu mu kaldırdınız? Yok efendim, çocuğun adı Hristiyanmış. Öyle diyor, boynunda da hacı vardı yakaladığımızda. Allah Allah dedi Kemal Reis küpesini çekiştirirken. Nasıl iş bu? Dümenci Yahudidir diye lafa karıştı. Dönmelerdendir. Pala bıyıklı, üstelik de altı parmaklı dedi. Tam altı parmağı var sol elinde ve sürekli küfrediyor. Hele getir bakalım şu altı parmaklı sünnetli ama küfürbaz Hristiyanı buraya. Bir yolda biz görelim. Adam baş üstüne deyip merdivenlerden inerken Kemal Reis önüne serdiği haritalara bakmaya başlamıştı dikkatle. Kelasan dedi. Üç, bilemedin, en geç 4 haftaya varırız İstanbul'a, ha? Ne dersin? Adam başını salladı. Allah'ın izniyle dedi. Hristiyan kaptanın karşısına çıkarıldığında mierda, mierda, bok, pislik diye bağırıyordu. Şişman gemici onu iki kolundan sıkıca yakalamıştı. Çocuk kurtulmaya çabaladıkça adamlar kahkahalarla gülüyordu. Kemal Reis bu kara gözlü kıvırcık saçlı çocuğu görür görmez sevmişti. Sanki Burak Reis'in çocukluğu diye geçirdi içinden. Elini çocuğun başına uzattı ve bir küçük tekmede o yedi. Bak şu edepsize dedi. Sonra onu sıkıca kavradı çenesinden, gözlerinin içine baktı, güldü ve pesado, el nino pesado, sakin ol diye yumuşacık bir sesle mırıldandı. Silencio, silencio, si, sus. Christian kendi dilini konuşan birini görünce birden sakinleşmişti. Kımıldamadan dikkatle baktı bu kırmızı şalvarlı, beyaz sarıklı esmer adama. Kemal Reis yavaşça onu elinden tutup yanına çekti ve kucağına alıp dümeni tutturdu. Sonra adamlara dönüp çocukları ayırmak olmaz dedi, sünnetli de olsa. Burak da sünnet edilmiş öbür çocuklarla birlikte. Şenlik yatağına yatırılsın bu gece ve armağanı verilip eğlendirilsin diğerleri gibi. Altı parmaklı Christian henüz adının Burak'a döndürüldüğünden habersizdi. Ama tanımadığı ve korkutucu insanlarla dolu bu gemideki güçlü kuvvetli yeni dostunun sevgi ve ilgisinden hoşnuttu. Küçük elleriyle dümene sıkıca yapışmış ufka bakıyordu dikkatle.